أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Sebe suresiyle beraberiz. Ayet 12 ve devam inşallah. Ama oğlundan söz edileceğinde söze babadan başlamak edeptir herhalde yine de. Onun için 10. ayetten başlıyorum. Hatta 9'un sonu. 9. ayetin sonu: İnne fî zâlike le âyeten likülli abdin münîb diye bitmişti. Bir abd-i münîb'den söz ediyordu Allah. İnâbeli bir kul, gönülden bağlanan, yürekten bağlanan, bütün benliğiyle bağlanan, kendisini, nesi varsa zaten Allah verdi, bilinciyle Allah'a veren, iradem senindir, gönlüm senindir, dediğimdir, seçtiğin seçilmiştir, teslimiyet hedefimdir, sen kabul buyur ya Rabbi diye, elpençe divan Allah'ın huzurunda her şeyle, onun emrine, onun uluhiyet ve rububiyetine bağlanan kullardan söz etmişti ya, bunun iki örneği vardı sırada. 1. Davud aleyhisselam, 2. Süleyman aleyhisselam. Davud aleyhisselama Allah nice fazl-ı keremler ihsan etmişti. Kendi katından kimse veremezdi onu. Kim kime nasıl verebilsindi ki? Kimin elindeydi ki bu imkanlar? Dağlara emredecekti birisi, var mı Allah'tan başkası? Hadi tesbih edin onunla beraber diyecekti ve dağlar onu dinleyecekti. Kuşlar da, onlar da aynı kervanın üyeleri olarak. Ayrıca demire bir yumuşaklık özelliği, demirin yumuşacık olma özelliğini bahşetmişti Allah Davud aleyhisselama. Ama bu onun için haşa, estağfirullah, ama bir sihirbazlık ya da bir saltanat ya da kendi kendisine bir gurur ve kibir vesilesi olsun diye değil elbette. Onunla salih ameller işleyecekti. Evet, zırh yapacaktı. Bunu yapması için Allah vermişti bu özelliği, bu imkanı. Ölçüyü güzel ölçecek, ölçüyü iyi tutturacaktı. Bunu iyi bilecekti. Ne yapacaksa bunun bilincindeydi. Tamam, Allah'tan almıştı mesajını. Onu onun dediği gibi yapacaktı. Peygamberler hayat programlarını hep öyle yapmazlar mı zaten? Mesela Nuh aleyhisselam için Allah böyle bir mesaj gönderiyor bize. Artık kavminden inanan kimse olmayacak, bundan sonra kimse inanmayacak bilgisini alınca Nuh aleyhisselam, yeter ya Rabbi kahret öyleyse demişti. Allah da duasını kabul ederek, yani yazgı öyleydi zaten, o anı bulduğundan dolayı Nuh aleyhisselam demişti bu işi. Diyordu ki bir gemi yap, hem gözümüzün önünde yani gözetimimizde, hem de direktifimizde, hem vahy ile, hem de bir ayunina böyle bir gemi yapıver demişti. Allah'ın dediğine de Nuh aleyhisselam aynen uymuştu tabi. Bütün peygamberlerde olduğu gibi. İşte Davud aleyhisselam demir, zırh yapımı ve salih amel. Nasıl da güzel birleşiyor bunlar. Bir peygamber şahsiyetinde. İnni bima ta'meluna basir. Değilse ey eline imkan verdiklerim, demiri kullananlar, zırh yapanlar, savaşa hazır olanlar, ekonomik kaygı ve kavgayla iş yapanlar, ey kullarım, salih amel işleyin demiş isem öyle yapın, bu imkanlar size bunun için vermişim unutmayın. Ama bütün bunları yapıp ettiğinizi ya da yapmayıp geri bıraktığınızı görüp gözeten bir Rabbiniz var unutmayın diyordu Allah. Yani hesaba çekecek bir Allah. Ve li Süleymaner riha. Bir de Süleyman'a bir rüzgar bahşettik. Tabi dağa hakim, dağı var eden Allah. Kuşa hakim, kuşları yaratan Allah. Tesbih emreden, tesbihe layık Allah. Demire yumuşaklık bahşeden, bunu Davud aleyhisselama kullanmak için veren, lütfeden Allah. Süleyman aleyhisselama gelince onun için diyor ki bir rüzgar bahşettik ona. Guduvuha şehrun ve ravahuha şehr. olan bir rüzgar. Bu ayeti okumadan önce, gücüm yettiğince, aklım erdiğince, sanki hatta küçüklük dönemimden kendimi hatırladığım kadarınca, inadına o tür hikayeler peşinde koşmaz, olmaz böyle şey diyorsam, anlatmak istemezdim. Adamın biri varmış, halısı da varmış onun, bindim üzerine, gidermiş böyle istediği yerlere. Halı uçar, adamı uçurur, adam halıyla uçar, okuyanlar da onunla birlikte uçar kaçarlarmış zannederdim. Ama ne bileyim, bize Kur'an, bize sünnet bilgisi verilmemişti ki o zaman. Meğer rivayetleri okudum ki, onun aslı ve orijinali Süleyman Aleyhisselam'daymış. Bir aylık mesafeye gidebilen, ama bir aylık mesafeden de bir günde istenirse dönebilen rüzgar emrinde bir Süleyman Aleyhisselam'dan söz ediliyor Kur'an'da. Bakıyoruz rivayetlere, bir seccadesi, bir halısı var. Biniyor ona, gidiyor ve geliyor. Allahu Ekber, nereye gidiyor acaba? Ne bileyim, sözünü ettiğiniz Süleyman Aleyhisselam'ın nesine akıl erdirdik de bunu erdireceğiz ki? Onu öyle kabul etmekten başka ne çare? Kaldı ki bugün bu konuyu özellikle tekrar edeceğiz. Galiba dilime ondan dolandı başta. Yani Süleyman Aleyhisselam'dan söz ediyoruz, unutmayın. Oturacak şöyle, tahtında, makamında, çevresinde o elit tabaka, yani Süleyman Aleyhisselam'ın yanında sözü geçen insanlar var. Özel arkadaşları diyebileceğimiz. Soruyor onlara, var mı içinizden biri, kim getirebilir Belkıs'ın tahtını hemen onlar gelmeden önce buraya? Şımarık birisi var işlerinden, ifrit, cinlerden. Ben diyor, sen yerinden kalkmadan getiririm onu. Büyük bir gururla, büyük bir kibirle söylüyor sanki, ben yaparım, ben, güvenin bana, güçlüyüm ben bu işi becerebilirim diyor. Ama karşısındaki Süleyman Aleyhisselam unuttu galiba ifrit. O da diyor ki, öyle mi? Demek ben yerimden kalkmadan onu getireceksin. Gerçekten müthiş değil mi? Ama dinle bak, sen gözünü kırpmadan ben onu burada eğlerim. Abi baktılar gerçekten oracıkta hemen. Ama şımarmadı. Rabbimin bir lütfu, fazlı keremi ihsanı dedi. Beni imtihan ediyor, şükür mü edeceğim? Yoksa nankörlükte mi bulunacağım diye. İşte bu Süleyman Aleyhisselam. Cinler emrinde. Hatta dalgıçlar bile var. Yedek güç kuvvet oluştursunlar ya da gerektiğinde kullanılsınlar diye mi bilmem. Ama böyle zincirlere vurulmuş bekleyenler de var. Rüzgar emrinde. Kuşların dilini anlıyor. Mantık uttu hayır. Biliyor onları, ne anlattıklarını. Karıncaların hatta plan ve projelerine gülecek kadar bu işten haberdar. Farklı birisi, özel bir şahsiyet, bütün peygamberler içinde bu konuda başta. Diğerleri geride, haşa bu yüksek onlar alçak demeyin, demeyeceğiz elbette. Çünkü bu konuda böyle. Peki ama Allah bize bu bilgiyi hani vermişti ya daha önce. Tilker rusul faddalna ba'dahum ala ba'd. İşte peygamberler. Birbirlerinden kimi konularda kimi çeşit özellikleriyle farklı peygamberler denilmişti ya, ve de yanlış anlamayın dercesinde Rahman olan Allah'ımız, Rahim olan Allah'ımız, bakın anlatmak istediğim şu dercesine minhum men kellemallah demişti. İşte onlardan biri var ki Allah onunla doğrudan konuştu. Süleyman Aleyhisselam da bu açıdan çok özel, çok çok özel bir peygamber. Dünya saltanatı adına kendisininki gibi olmayan bir peygamber. Bu açıdan değerlendirince, sanki Kur'an'da adı geçen 25 peygamberi şöyle tasnif edebiliriz. Adem Aleyhisselam'ı özelliğine binaen kenara alıyorum. Ne demek? Ama kimse yokken peygamber, bir başına peygamber, bir hanım var peygamber, din anlatmak, kulluk anlatmak, halifelik görevini icra etmek adına, görevinin bilincinde olmadan da peygamber. Çünkü kimse yok, karşısında kimse yok. Ama bir kendisi var ve peygamber. O özel. Hem cennete giren bir peygamber, hem oradan çıkan bir peygamber, hem insanlığın ilki bir peygamber. Onu kenara aldık. Geriye 24 kaldı. Onlardan 3 tanesini de özel bir sınıfa yerleştirin. Hayatının ancak son döneminde iktidar olan peygamberler. Yusuf aleyhisselam, Davud aleyhisselam ve Muhammed aleyhisselam. Yusuf aleyhisselamı hatırladınız mı? Davud aleyhisselamı o kadar bilmiyorsunuz ama bir benzerini koyun aynı şekilde onun da dosyasına. Peki ya Muhammed aleyhisselam, hatırlıyorsunuz değil mi? Nice sıkıntılardan sonra ancak iktidar olmuştu. İşte 3 peygamber, Yusuf, Davud ve Muhammed aleyhisselamlar. Bunun dışında geriye 21 peygamber kaldı. Onlardan sadece ama sadece ama sadece Süleyman aleyhisselam doğduğunda zaten sarayda saltanatın çocuğu olarak doğmuştu. Babası Davud aleyhisselam. Allah ona öyle imkanlar, öyle ihsanlar, öyle lütuflar, öyle izzet ve ikramlar sundu ki artık o şöyle dua ediyordu meselenin bilinciyle. Ya Rab benden başka kimseye verme bunu. Böyle imtihan etme kimseyi. Sanki öyle miydi? Öyle değil. Kıskançlık değildi bu. Ama çok özel bir durum. Ama sadece benimle anlasın insanlar. Tamam, onun dışında diğer peygamberler, diğer kulların hepsi bunun dışında imtihan olsunlar diyordu. İşte Süleyman aleyhisselam. Gerisi 20 peygamber, hep azınlığın bir üyesi, hep darda kalanların, zorda yaşayanların, hep çile çekenlerin, hep ızdırap temsili bir hayatın peygamberiydi ama hep peygamberdiler, hep kulluğa devam ettiler. Süleyman aleyhisselamın bu özellikleri unutulmadan, şimdi yeniden dönüyoruz 12. ayetin başına. Veli Süleymane riha guduvuha şehrun ve ravahuha şehr. Süleyman için de sabah gidişi bir ay, akşam dönüşü bir ay mesafe olan rüzgarı onun emrine boyun eğdiriverdik. Bir sabah çıkıyor, bir aylık mesafe gidiyor. Bir akşam dönüyor, bir aylık mesafeden dönüyor. Günün sabahında bir ay gidiyor, günün akşamında o mesafeden geri geliyor. Böyle bir rüzgar. Rüzgar garip zaten. Enteresan bir olay. Kelimeyi bulamayınca olay dediğimi biliyorsunuz. Değilse şey gibi olay kelimesi de son zamanlarda özellikle dil yoksunu insanların icat ettiği, karşılığını bulamadığı her bir kelimede olay deyip anlattığını zannettiği bir anlatım tarzında bir kelime. Ama nasıl bilsem, söyleyin rüzgar nedir, nasıl bir olaydır? Bulunduğunuz yerde rüzgar başlıyor, 2 adım geriye atın, orada rüzgar yok. Ya da tam orada bitiyor rüzgar, 2 adım kenara geçin, rüzgar yine yok. Durduran ne dersiniz? Tabii Allah diyeceksiniz. Evet ama anlamak isterseniz anlayamadığınızı anlatıyorum işte ben de. Hem ki o evin kenarından bir adam şöyle kendini sotalayacak kadar bir mesafe kenardan esen bir rüzgar ama o ağacın yapraklarını döken diğerine dokunmayan bir rüzgar. Hem ki bazen sürati akıl almaz şiddete erişen bir rüzgar, bazen de latif, hoş dalgalar halinde ruha sükunet veren bir rüzgar. Peki ya Süleyman aleyhisselamın rüzgarı? Bir aylık mesafeye bir sabah gider, akşamda o mesafeden dönermiş. Binermiş halısına, gidermiş gideceği yere, nereye isterse ve oradan dönermiş. Efendim, hemen 14. ayette, vefatından söz eden ayette, demek olur mu öyle şey diyenlerin, kulakları vardır inşallah Allah vermiştir, çınlasın o kulaklar diye önce anlatalım. Yani, bir sultan, bir kral, bir imparator, bir peygamber vefat edecek, bir fanusun, bir cam mekanın içinde. Sonra da kimse bilmeyecek onun öldüğünü. Abi kardeşim diyor adam gayet rahat, içtenlikle ve samimi bir duyguyla. Olur mu öyle şey? Yani elçisi vardır, veziri vardır, sadrazamı vardır, yardımcısı vardır, destekçisi vardır, geleni vardır, gideni vardır bu adamın. Kimsenin haberi olmadan nasıl da ölecek ve kimse haberdar olmadan bekleyecek? Etmeyin, bu sizin bildiğiniz gibi değil. Bakın Süleyman Aleyhisselam oradan ayrılıyor bir aylık mesafeye, sonra geri geliyormuş. Hem de rüzgarla gidip, rüzgarla geliyormuş. Ama yani aynı gün gidip geliyormuş mu diyeceksiniz? Ama nereye gidiyormuş? Nasıl da dönüyormuş? Kuşlara neler söylüyor? Onların dediğini nasıl anlıyormuş? Hütüt nasıl elçilik yapıyor? Belkıs nasıl da teslim olup geliyormuş? Bunları nasıllığıyla değil, niceliği ve niteliğiyle değil, bir vahiy haberi olarak algılamak elbette daha güzel olacağını sanıyorum. وَاَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطِرِ Babasına demir yumuşatılmış da oğluna benzeri verilmiş mi? Öyle bir giriş uygun mu dersiniz? Yok, baba ve oğul işi değil bu. Allah'ın özel peygamberlik lütfu ihsanı bunlara. Elbette baba peygamber, elbette oğul peygamber ama saltanatın şahikasında örnek bir peygamber konumunda Süleyman Aleyhisselam ve ona erimiş bakır madenini Allah sel gibi akıtarak yardım ediyor. Al diyor sen. Sel gibi, ırmak gibi, çay gibi erimiş halde, erik biçiminde bakır madeni aktığını düşünün. Düşünebildiniz mi? Nasıl oldu? Yoksa onun gittiği her yere giden, o emredince böyle gerçekleşen bir olaydan mı söz ediyoruz? Hani Zülkarneyn Aleyhisselam da benzerini yapmıştı ya. Demişti ki, siz bu iki set arasını demir kütleleriyle doldurun, demiri yığın araya, yakın ateşi, eritin demiri, sonra biraz da erimiş bakır dökün üzerine demişti. Varmış demek, yoksa onlar da orada mı erittiler ki? Bilmiyoruz. Ama Süleyman Aleyhisselam için ve eselna lehu aynel kıtır. Erimiş, erik halinde, sanki bakır eriği pınarları, Türkçe'ye karşılığı biraz böyle olsa gerek, bakır eriğinin pınar olarak aktığını düşünün, kaynadığını ve sel gibi aktığını düşünün, işte öyle. Ve minel cinni, bir de cinlerden, men ya'melu beyne yedeyhi bi'izni rabbihi, Rabbinin izniyle onun huzurunda onun istediğini yapanlar var, hizmetinde olan cinler. وَمَنْ يَزِغْ مِنْكُمْ عَنْ اَمْرِنَا نُذِقُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ Onlardan kim ki Allah'ın emrinden çıkıp sapacak olurlarsa, yoldan çıkacak olurlarsa, kendi kafalarına göre isyanı kendilerine iş edinip peygambere karşı, Allah'ın emrine karşı gelecek olurlarsa, onlara çılgın bir ateşin azabı hazırdır. Öyle takdir etmiştir Allah. Onlara tattıracaktır çılgın bir azap. Çılgın. Aklı başında değil anlamına gelmese gerek. Yani ele avuca sığmaz. Söz dinlemez. Kimse ona hakim olamaz. Kimse onu dindiremez, susturamaz. Böyle bir azap. Cehennem azabı. Bu emri altındaki cinler يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورِ الرَّاسِيَاتِ Bunları hazırlıyorlarmış. Dönemi bilmeyince karşılığını bulmak çok zor. Benim zorlandığım kelimelerden birini söyleyerek burada nasıl da Türkçesini bulamadığımı anlayın. Nur suresi 35. ayete müracaat edin. Diyecek ki Allah size, yani okuyana, Allahu nuru semavati vel ard. Tamam. Allah semavat ve arzın nurudur. Ama methelu nurihi kemişkatin fiha misbah. Fakat onun nurunu anlamanız için size bir örnek veriyorum diyor Allah. Öyle ki bu nuru anlamak için bakın örneğin merkezine bir mişkat düşünün, orada bir misbah vardır. Misbah kandildir, onu anlıyoruz. Ama mişkata gelince apartman çocuklarının, şehir çocuklarının, dünkü köyü unutan bugünkü köy çocuklarının bilemeyeceği, düşünemeyeceği bir kavramdır ve anlatmakta karşılığını bulmakta zorlanıyorum. Duvar herkesin bildiği duvardır. Ama duvar örülürken blok tuğlalarla veya benzeri modernizmin gereği yapı malzemeleriyle yapılmaz da ya 50 santim, 70 santim, 1 metre kalınlığında duvarlar olarak taşla veya kerpiçle örülürdü ve de duvara insanların o 70 santim kalınlığın bir bölümünden kullanmaları adına bir bölüm, bir ara bölüm yapılırdı. Dolap değil, kapağı yok onun, perdesi olmaz orada. Ama şöyle, duvarda bir eksik düşünün, içeriye doğru bir göçük düşünün, bir bölme düşünün ya da duvarda bir gömme dolap düşünün, sökünce kalan yeri düşünün. Bak nasıl da zorlandım. Anlatamıyorum ki, ona mişkaat denir işte. Bir kandillik mi, bir lambalık mı olabilir fakat karşılığını bilemiyorum. Benzer kelimeler olur öyle. Bilmem ki. Mesela ağla kelimesinde de aynen zorlandığımı hatırlıyorum. Hani Yasin suresi anlatır ya, boyunlara takılan bir şey tasma mı? Hayır, o köpeklere takılıyordu. Hatta kurt veya kurt köpeklerine bile olsun ya da hayvanlara takılandır diyoruz. Ama insanın boynuna takılan kelepçe değil elbette. Ya o bileklere takılır bizim bildiğimiz ama el bileği ama ayak bileği. Peki nedir alal? İşte öyle bir şey. Anlatacaksın 5 dakika, işte ona alal diyeceksin galiba. Burada da öyle. Min meharibe ve temâfile ve cifanin kel cevabi ve kuduril râsiyat. Böyle zorlandığım anlarda anlattığım bir özel fıkra var. Bizim köyde adamın biri can ciğer dostuna takılmış, belki de camiden odaya doğru yürürlerken. Demiş, hadi farz et ki sen padişah oldun. Bütün istediğin yiyecekler sana getirilecek. Her şey önünde hazır olacak, ne istersen. Öğle namazından çıkmışlar. Acıkmış belki de biraz. Şöyle takılmış arkadaşına, hiç olmazsa yolda yürürken yesin o güzel yemeği. Yok ya Aslı. Şöyle bakmış yüzüne garip garip. Demiş, arkadaş sorduğun adama bak, ben ne bilirim ki, bulgur pilavı ve yanında ayran, başka ne gördüm ömrümde, ben bilmem, en güzeli de odur, daha güzeli de odur bana göre demiş. Çünkü Süleyman Aleyhisselam'ın saltanat ortamını bilmem ben, sarayı bilmiyorum, imkanlar bilmiyorum, cinlerin iş yapmasını bilmiyorum, yani o imkanlarla o saltanatın yaşandığı ortamı nereden bilem ki? Çünkü mesela çok kalabalık ailenin yemekle görevli kadınları, aile tenhalatsa bile, hani biri gelin oldu, biri evlendi gitti, biri gurbete gitti, biri o günlerde yok, yine de elleri aza varmaz da çok, yani adam çokmuş gibi yemeği çok yapmaya çalışırlar. Bilemezler ki. Ama kimi yerlerde de görüyoruz, bir edi bir bidi derler ya karı koca, yemekleri onların tabaklarda azıcıktır, zaten onu bile yiyemezler. İki kişi, üç kişi sofralarına oturmuşuzdur. Yemek yemeye korkarız. Azıcık bir ekmek, azıcık bir yemek onlara göre çoktur. Hatta bazen su isteriz, su bardağını doldurmaya korkarlar. Niye? İçemez ki zaten, kendisi alışmıştır ona. Ben sarayda büyümedim. Bu mazeretimi bilerek düşünün diyorum. Ya'melûne, o cinler, lehu, ona, yani Süleyman Aleyhisselam'ın emri doğrultusunda, onun emrine amade olarak, ma yeşâ, dilediği her şeyi, ama min meharibe, mihraplardan, ve temâsile, timsallerden, ve cifânin kel cevâbi, ve havuz büyüklüğünde çanaklardan, bir de ve kudûril râsiyât, yerinden kalkmaz, yani yerinden sökülüp atılacak gibi olmayan, büyük büyük kazanlardan yapıyorlardı. Nerede kullanılacak bunlar? Sormayın bana. Bilmedim ama ben başa döneyim. Bilebildiğimi tekrar edeyim. Min meharibe, savaş eserleri, savaş aletleri, savaş yapıları, savaşla ilgili olanlar. Çünkü harp kelimesinden türediğini biraz biliyoruz. Mihrap kelimesi burada olmasından başka Kur'an'da bir daha karşımıza çıkardı. Okumuş muydunuz? Küllema دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. Ben ayetin hiç olmazsa anlam bütünlüğünde olan bölümünü okuyayım. Zekeriya Aleyhisselam her ne zaman mihraba girerse, Meryem anamız vardı orada, mabedin özel bir ibadet bölümü olarak mihrapta. İşte onun yanına girince orada rızıklar bulurdu envai türlü çeşit ve soru vermişti. Hayrola, nereden bunlar diye. Yine aynı kelimeyi Saat suresinde görüyoruz. وَهَلْ اَتَاكَ نَبَعُ الْخَصِمِ اِذْ تَسَوَّرُ الْمِحْرَابِ Davud aleyhisselam mihrabında özel dua konumunda durumundadır. İki hasım, çekişmeli, davalı iki kişi onun huzuruna çıkmışlardır. Bunun haberi geldi mi sana diyordu Allah Saat suresinde. Onlar ayrı. Hani bir de Türkçe'de her camide özel ama özelleşmesi zaman zaman bazen değişmesi beklenen tezyinatı dindir diye algılanan ve ona göre o mahallenin, o cami cemaatinin dinsel değeri ölçülen mihraplar var ya, orada oranın değerini bilen hocaların taltif edip takdir edildiği, bilemeyenlerin ayıplandığı ve sözünün dinlenmediği mihraplar. Mihrap, savaş birimidir. Harp birimidir. Zaten namazda da insanlar harp düzeni alırlar. Mihrapta öncü imam, imamdır, öncüdür zaten, öne geçmiştir. Ve aleyhissalatü vesselam'dan bir rivayet biliyoruz bununla ilgili. Namaza duracağın da sahabe arkasında, sanki savaşta safları düzeltir gibi göğüslerine dokunarak ileriye ya da geriye alır, safı düzgün kılmaya çalışırdı Peygamberimiz. Buna titiz davranırdı elbette. Bir saf düzeni ama bir savaş düzeni gibi. İşte cinler ya bu anlamda bir mihrap yapıyorlar, mihraplar yapıyorlardı mümkün. Çünkü Mescid-i Aksa'nın mihrabını da onlar böylece yapıyorlardı tabii. Ya da kaleler, bentler, benzeri askeri yapılar yapıyorlardı mümkün. Elbette savaş birimleri, savaş eserleriydi onlar. Ama bunlardan başka savaşla ilgili, harple ilgili daha özel işler de yapabilirdiler. Yani mızraklar gibi ya da miğferler gibi ya da silah aletleri gibi. Ama neler yapıyorlarsa işte cinler Süleyman Aleyhisselam'ın emrinde mihraplar yapıyordular. Başka, وَتَمَاثِيلَ timsaller. Bunu sanat eserleri şeklinde anlamak belki en kolayı. Ama yok eğer şekil, biçim, desen şeklinde anlayacaksak, yapılan o sanat eserlerinin tezyinat bölümlerini de anlayabiliriz. Ya da mimari tarzdan düşünün, tüm plan ve projeye kadar hepsini cinler yapıyorlardı. Tamam, asıl fikir Süleyman Aleyhisselam'dan ama tezyinatına kadar cinler uğraşıyordu. Timsaller. Peki acaba aslan timsali ya da adam timsali, yani heykeller yapıyorlardı anlamına gelir mi? Ben İslam'ın bu konudaki genel ifadelerinden böyle bir şey yapmalarının gereksizliğine inanıyorum. Çünkü onlar asıl da yasak şeyler ve böyle timsaller, yani böyle heykeller yok. Ama dekorlar, tezyinatlar, süsleme birimleri, yapı malzemeleri, yapının bizzat sanat eseri olmak adına süs oluşu, temsil oluşu elbette cinlerin görevlerindendi. Bir de vecifanin kel cevap. Öyle çanaklar yapılıyordu ki sanki havuz gibi. Acaba yemek mi yapılıyordu ki? Yani çanaksa nerede kullanılıyordu ki? Biz çanak çömlek denilince yeme içmeyi bilirdik anlamına oradan başladım. Ama siz isterseniz malzemelerin hazırlanması, yapı malzemelerinin hazırlanması, erimiş bakır madenlerinin depo edilmesi veya benzeri yapı malzemeleri olarak kullanılan şeylerin hazırlık dönemindeki o havuz gibi büyük çanaklar zannedebilirsiniz. Ama isterseniz onca ordunun doyurulması için çanaklar veya benzer, diyelim ki sirke yapmak, üzüm suyu kaynatmak için, hani var ya şimdi insanlar benzer havuz gibi çanaklar bulurlar, işte onlara benzer malzemeler yapıyorlardı. Bir de ve kuduril rasiyat, yerinden kaldırılmaz, yerinden oynatılmaz, yıkılıp atılmaz derecede kazanlar yapıyorlardı. benzer işlerde kullanmak üzere. Allah arkasından diyor ki, İ'melû âle Davud'a şükran. Ey Davudoğulları, ey Davud'un çocukları, ey Davud peygamberin peygamberliğini bilenler ve Süleyman peygamberi peygamber tanımak zorunda olanlar, haydi size verilen bütün bu imkanlarla siz Allah'a şükretmek üzere amel edin. Öyle ameller, öyle eylemler ortaya koyun ki bu sizin şükrünüzü gerçekleştirsin. Ama وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ Allah'ın kullarından böyle yapanlar ne kadar az. Kur'an-ı Kerim ve hadislere göre hamd ve şükür birbirini destekleyen, birbiri yerinde kullanılan iki kavram. Ama özelleşecekse hamd dille yapılır, hamdin sözcülüğü yapılır, hamdin söylemi vardır, ortadadır, ortaya konulur. Ama şükür eylemdir, eylem olarak ortaya konulur. Çünkü Allah der ki وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ Elhamdülillah de, denir demek ki elhamdülillah. Ama şükür اِعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا Yani bu ayetten dolayı amel olarak ortaya konulur. Demek ki Allah'ın verdiği nimetleri, imtihan için verdiği nimetleri, sonunda cenneti hak etmemiz, cehennemden uzaklaşmamız için bize lütfen verdiği nimetleri Allah'a kullukta kullanmamıza şükür diyoruz. Bunu böylece yapanlarsa çok azdır. Bir gün Medine Mescidinde Ömer Efendimiz girer içeriye. Birisi, yani o anda Müslümanlardan biri mescitte gönülden Allah'a dua edip yalvarıyor. Çok samimi bir pozisyonda kendini sanki duaya kaptırmış, erimiş duada sanki dil olmuş, gönül olmuş kendini Allah'a arz ediyor. Dikkat ediyor sözlerine. Acaba bir yamuk söz, acaba bir sapık söz var mı diye belki de. Hiç duymadığı bir dua formuyla dua ediyor adam. Diyor ki, Ya Rabbi beni azlardan eyle. Hemen yaka paça topluyor. Dur diyor, ne oluyor sana? Nereden aldın bu dua formunu? Kimden öğrendin bunu? Biz sünnette görmedik böyle bir duayı. Titizliğe bakın adamda. Dua şeklini de sünnette görecekmişiz. O bizi bilmiyor. Keşke biz onu bilseydik. Her şeyimiz sünnete uyacakmış, öyle diyor bakın. Adam birdenbire kendine gelip diyor ki, efendim, Allah kitabında وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ diyor. Azmış öyle olanlar, beni onlardan eyle diye dua ediyorum. İşte bu duamın anlamı budur diyor. Ya da bir başka rivayete göre, Vakıa suresinde سُلَّتُمْ مِنَ الْاَوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ diyordu Allah. Mukarrabun olanlar, sonra gelenlerden az olacak ama olacakmış diyordu. Beni o azlardan eyle diye dua ediyorum deyince, tamam, hadi öyleyse Allah kabul etsin deyip bırakıyor yakasını. İşte böyle bir azlık. Ya Rab, bizi de o azlardan eyle. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.